bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Alevi Bektaşi Nefesleri. Abdülbaki Gölpınarlı. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963. Bu kitap 26 Nisan 2006 tarihinde kaybettiğimiz Ali Ekber Çiçek'in anısına seslendirilmektedir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mayıs 2006. Okuyan Engin Ercan. Ön söz. Alevi Bektaşi Edebiyatı. 13. yüzyıl Anadolu'da Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir ayrım devridir. Bu devirde yetişen ve devirler aşan büyük şair Yunus Emre, bir yandan İran edebiyatından aldığımız kelimelerle örülmüş, aruzla meydana gelmiş şiirlerle, çağdaşı Sultan Veled gibi divan edebiyatını hazırlarken, öbür yandan hece ile ve yabancı kelimelerden kaçınarak, oldukça katıksız bir Türkçe ile yazdığı şiirlerle halk edebiyatına tükenmez bir ilham kaynağı sunuyordu. Yunus'un çağdaşlarında da Yunus gibi öz Türkçe ile Farsça ve Arapça kelime ve terkipler haşır neşir halindeydi. Onlar da düşündüklerini sırasına göre öz Türkçe karşılığıyla, sırasına göre yabancı dillerdeki karşılığıyla dile getiriyorlardı. Fakat Yunus'ta üstünlük öz Türkçedeydi, halk duygusundaydı, halka halkın diliyle söylemedeydi. 14. yüzyıldan itibaren divan teknik ve estetiğine dayanarak yapmacık uydurma bir dille ve aruzla meydana gelen edebiyatla halk edebiyatı tamamıyla ayrıldı. Artık aydın zümrenin dili ve edebiyatı, zevki ve müziği halkın dilinden, duygusundan, zevkinden ve sazıyla kavalından tamamıyla başkaydı. Enderunla konaklarda santur, tambur, ut ve kanun muhayyel sevgilinin vuslatını, firkatini anlatmaya uğraşıyordu. Medrese müzik aletlerine dini bir boykot ilan etmekle beraber aydın zümrenin müziğini benimsemiş, yabancı bir dili kabul etmişti. Medreseden yetişen bilginler, meyle mahbub özlemini yapmacık dille söylemekten çekinmiyorlar, divan edebiyatına metin, enderun müziğine güfte hazırlıyorlardı. Anadolu halkıyla alınan ülkelere yerleştirilen Türklerden meydana gelen Rumeli köylüsü ise, bu yapmacık dile tamamıyla yabancıydı. Aşılmaz dağlar, güç geçilir beller, yazılarla ormanlar, turnalarla yeşil başlı ördekler, yollar, yolculuklar, isyanlar ve kıtlıklar, mümkün oldukça hayat, görülebildiği kadar tabiat, fırsat bulundukça gerçek vuslat, çeşitli engellerle harami gibi yollar kesen ayrılık, hep halkın diliyle halk şairinin anonim bestelerle inleyen sazında coşuyordu. Zaman zaman halk şairlerinden divan şiirine özenen yarı okur yazarlar çıktı. Divanlar semailer düzdü. Devir devir divan şairlerinden bir fantezi olarak öz Türkçeyi aruzla yazanlar, divan diliyle hece veznini deneyenler belirdi. Hatta bazı divan şairleri sağ duyularıyla bu yapmacık dile adeta isyan ettiler. Fakat sınır kesin olarak ayrılmıştı. Yalnız bu iki zümrenin ortasında fakat iki zümrenin de dışında kalan, aynı zamanda iki zümreye de giren bir sınıf daha var. Tekkeciler. Bunlar kafalarıyla, insani anlayışlarıyla, görüşleriyle, hele insana ve insanlığa verdikleri kutsallıkla medreseden ayrılmışlardı. Orada okunana, dedikodu, bellenene, lüzumsuz ve faydasız yük diyordu bu erenler. Fakat tekke kurulup vakıf sağlanınca, sırası geldikçe iktidara riyakarlık yapıyordu tekkeciler. Günün kudreti de gerçekten halkı kucaklayan bu sınıfa dayanarak halkın üstünde nüfuzunu kuvvetlendiriyordu. Kudretin müttefiki medrese, düşmanı olan tekke ile beraber kudretin koruyucusu olmuştu. Tekke, medresenin varlığını yıkmaya teşebbüs etmedikçe bu böyleydi. Tekke bir yandan halka dayanmadaydı, bir yandansa vakıf onu bu kütleyi idare edenle, idarecinin menfaatiyle birleştiriyordu. Tekkedeki bu ikilik, aruzla, törenlere bağlılıkla, aydının müziğine maya oluşla, yabancı dil unsurlarıyla kendini, prensibini adeta inkar ettirmedeydi. Fakat heceyle, rintlikle, halk havalarındaki anonim besteyle ve şuur altı öz dil davasıyla kendisini bulduruyordu ona. Yüzyıllar boyunca yaşayan, gelişen, bozulan, düzelen bir tekke daha vardı ki bu tekkelerin dışında kalıyordu. Bir tarikat daha vardı ki öbür tarikatları kucaklıyordu. Medrese bu tekkeye öbür tekkelerden daha fazla düşmandı, hatta din dışında sayıyordu onu. Öbür tarikatlar da onu hoş görmüyorlardı. Fakat gene de o tarikatlardan buna, Bektaşiliğe girenler vardı ve Bektaşiler her tavladan boşanan bizim tavlada karar kılar diyorlardı. Bektaşiliğin de vakfı vardı. Fakat bu vakıfların pek azı hükümete aitti. Bunlar arasında en önemlisi Hacı Bektaş Tekkesi'ydi. Diğer tekkelerin vakıflarının çoğu Bektaşiliğe mensup zenginler tarafından sağlanmıştı. Hatta bazen bu vakıfların resmi tescili bile yoktu. Vakıfla geçinmeyen bir tarlası, bir bağı olup onunla ve ihvanın nezirleriyle geçinen tekkeler çoğunluğu meydana getiriyordu. Bu suretle hükümete tam olarak bağlanmayan Bektaşilik, buna karşılık Yeniçeri Ocağı'na dayanmadaydı. 13. yüzyılda her sınıfın yaşamış ve geçmiş yahut da hayalden doğmuş erenlerden birini kendisine pir sayması fütüvvet temellerindendi. Osmanoğullarının ilk mümessilleri de fütüvvet yolundandı. Bu yüzden fütüvvetin seyfi yani kılıçlı kolunun teşkilatlanıp disipline bağlanmasından doğan Yeniçeri Ocağı da gaziler serdarı Hacı Bektaş'ı kendisine pir saymadaydı. Hacı Bektaş, Babalılar isyanından arta kalan Şii batıni topluluğu çevresine almayı başarmış bir erdi. Sonradan onun adına kurulan ve kendisini pir tanıyan Bektaşilik de töreninin temelini fütüvvet yolundan almıştı. Yeniçeriler Bektaşiliğin pirini pir tanımakla Bektaşilerle pirdaş oluyorlardı. Bu yüzden ocakta Hacı Bektaş vekili tanınan bir baba bulunuyordu ve bundan dolayı da kendilerine Taife-i Bektaşiyan, Yeniçeri ağasına Ağa-i Bektaşiyan deniyordu. Yeniçerilerden Bektaşi tarikatine ve diğer tarikatlara girenler vardı. Fakat her Yeniçeri mutlaka Bektaşi değildi. Hacı Bektaş'ın pir tanınması bir geleneğin dile gelmesinden başka bir şey sayılamaz. Fakat gene de bu sembolik pirdaşlık Bektaşilerin nüfuzunu kuvvetlendirmedeydi. Yeniçeri isyanlarında da Bektaşilerin asker tarafını tutmalarını sağlamadaydı. Son isyanda bile Bektaşi babaları Ümmet-i Muhammed'den olan Sancağı Şeffif altına gelsin çağrısını duymamışlar. Yeniçeri olan Kazgan-ı Şerif dibine gelsin çağrısına uyup teberlerini almışlar, et meydanına yürümüşlerdi. Sonunda Yeniçerilerin ocağı söndürülmüş, Bektaşilik de hükümet tarafından kaldırılmış, 60 yıldan sonra yapılan tekkeler yıkılmış, eskileri Bektaşilik geleneğine giren fakat hiçbir esasa dayanmayan Yesevilik dolayısıyla Nakşibendi şeyhlerine verilmişti. Bu arada bazı babalarla dervişler asılmıştı, sürülmüştü. Bu işler bir yandan da jurnalcılığa yol açmıştı. Hür fikirli, ileri görüşlü kimselere Bektaşilik damgası vurularak felaketlere uğratılırken, bu ahlaksızlığı geçim vasıtası yapanlar mal mülk sahibi olmuştu. Bektaşilik bu tenkilden sonra bir müddet gizlendi. Hacı Bektaş Tekkesi vakıf yüzünden ilerden beri bir kavga merkeziydi. Hacı Bektaş soyundan geldiğini söyleyen Çelebi, Mücerret dede babasını, Mücerretler de Çelebi'yi menfaatlerine engel görüyordu. Bu sefer orta yerde bir de Nakşibendi Şeyh Efendi çıkmıştı. Bektaşiler bazen Şeyh'i Bektaşi yapıyorlar, bazen Şeyh Çelebi ile yahut Mücerretlerle uyuşuyor. Fakat bu üç birbirine zıt kutuptan hiçbiri menfaat mıknatısından uzaklaşamıyordu. Bu hal Cumhuriyet'ten sonra tarikatların kaldırılmasına kadar sürüp gitti. Aleviliğe hiçbir zaman bir tarikat diyemeyiz. Tarikat değildir çünkü herhangi bir adam Bektaşiliği sever, bir babaya başvurur, kabul edilirse ihvan toplanır, hususi bir törenle tarikate girer, Bektaşi olur. Bu adama muhip derler. Fakat hariçten birisi Alevi olamaz. Alevi olmak için mutlaka Alevi babayla anadan, hiç olmazsa Alevi babadan gelmek lazımdır. Yalnız şunu da söyleyelim ki Alevilerde kendilerinden olmayanlardan kız almak yoktur. Alan düşkün olur, yani yoldan çıkmış sayılır. Bu adamın düşkünlükten kurtulması, o kadının yola alınmasıyla mümkündür ve bu da pek zordur. Alevi genci ergenlik çağına gelince evli olmak ve kendisi de evlenmiş bulunmak şartıyla herhangi bir genci seçer, bu iki genç dedeye başvururlar, hususi bir törenle fiilen yola girmiş sayılırlar. Karıları da kendileriyle beraber yola girmiştir. Alevilik tarikat değildir. Çünkü bir Bektaşi kendi tabirlerince ikrar verir, soyunur, yani varlığını dergaha verir, bir müddet arakiyesiyle hizmet eder. Sonunda kendisine taç giydirilir, derviş olur. Dervişe ya kendi isteğiyle yahut kardeşlerin dileğiyle halife tarafından icazet verilir. O derviş baba yani şeyh olur, derviş ve muhip yetiştirmeye selahiyet kazanır, yolunda ilerlerse ve lüzum görülürse halife de olabilir. Halbuki Alevi dede yani Alevi şeyhi olamaz ve Alevilikte bu mertebeye varılmak için aşılması gereken dervişlik merhalesi yoktur. Dedeler Alevilere göre seyittir, yani Muhammed peygamberin soyundandır. Ocakzadedir, yani yaşamış yahut muhayyileden doğmuş bir erenin neslinden gelmiştir. Bektaşi olmak isteyen dilediği babaya başvurup ondan nasip alır, yani tarikata girer. Halbuki Alevi genci ergenlik çağına gelince dilediği bir dedeye başvurup musahip kavline giremez. Babası, dedesi, atası hangi ocağın talibi ise, yani hangi ocağa bağlıysa o da mutlaka o ocağın talibi olabilir. Nitekim dedenin de talipleri muayyendir ve onlar da taliplerinden başkalarını musahip kavline alamazlar. Dedeler de talipler gibi soy güderler. Dedelik babadan oğula yahut ailenin büyüğüne kalır ve dedenin icazet almasına lüzum yoktur. Bütün bu izahattan anlaşılıyor ki Alevilik bir tarikat değildir. Fakat bu yola tam manasıyla mükemmel bir mezhepte diyemeyiz. Çünkü usulü, füruğu hiçbir vakit tespit edilmiş sayılamaz. Alevilik olsa olsa iptidai bir mezheptir yahut iptidai bir dindir. Alevilikle Bektaşilik arasında bir ayrılık bulunmakla beraber müşterek noktalar da pek çoktur. Ali'yi Tanrı yerine koymak, hurafevi bir şekilde 12 imamı ve açıklamada da anlattığımız gibi 14 masumu tanımak, inançlarda kökleri çok eski devirlere çıkan geleneklere yer vermek, kadınların da iştirak ettiği sazlı, içkili muhabbet meclisleri kurmak, törende aynı esas unsurları kabul etmek, aynı duaları okumak, başlıca birleşme temelleridir. Hatta bu yüzden Bektaşiler yol bir, sürek bin bir diyerek onları hoş görmüşlerdir. Perişan Baba sonradan bir atasözü gibi söylene gelen sürek olsun, çörek olsun, ehli beyti sever olsun sözünü söylemiştir. Zaten bu birliği her iki zümrenin törenlerini de fütüvvet ehlinin törenlerinin mayalaması sağlamıştır. Safaviler kuruluş devrelerinden itibaren İran'da tarikatların aleyhine hareket ettikleri halde fütüvvet erbabını korumuşlardı. Halkı tutarak saltanat kuran Şeyh Safioğulları, halkın ticaret ve zenaatla uğraşan kısmını ve çok defa yerli ve başıbozuk bir asker tayfası olmaktan ziyade kabadayı ve anarşi unsuru haline gelen kılıçlı sınıfı ihmal edemezlerdi. Fütüvvet erbabını tutmaları, İran'da fütüvvetin seyfi kolunu Şah'ın fedaileri haline getirmişti. Anadolu ve Rumeli'de ise fütüvvet ehli açıkça Safavilerin propagandasını yapıyordu. Fatih devrinde Seyyid Gaybioğlu Şeyh Hüseyin'in ve 16. yüzyılda Seyyid Alaaddin'in oğlu Seyyid Muhammed Al-Razavi'nin 931'de 1524 yazdığı fütüvvetnameler bunun en sağlam iki delilidir. Bu propaganda başarılı sonuçlar vermişti. Rumeli'deki Aleviler bile Anadolu'dakiler gibi Safavileri meşru metbu tanıyorlar, gülbanklerinde onları anıyorlar, zaman zaman yer yer onların adına isyanlar tertipliyorlardı. Sırası geldikçe İran'la savaşa giden Yeniçerilerin pirdaşları yani Bektaşiler askere dayandıkları için İran taraftarlığını açıkça gösteremiyorlardı ve onlarda bu taraftarlık umumileşememişti. Fakat onların da çok defa Üssi Zafer'in dediği gibi Türkiye'de şah kılıcı salladıkları vardı. Sayfa 202 ve bu hal Safavilerin nüfuzları hatta saltanatları tarihe karıştıktan sonra da hayali bir şekilde sürüp gitti. Türk divan edebiyatı Arapça ve Farsça sözlerle örülmüş yabancı bir dil uydurarak İran klasik edebiyatını taklitle gelişirken halk şairleri de sazlarıyla halkın dilini şiirleştiriyorlar, halkın duygularını dile getiriyorlardı. 13. yüzyılın ikinci yarısında ve 14. yüzyılın ilk senelerinde büyük şair Yunus Emre, heceyle yazdığı şiirlerle halk şairlerine kılavuzluk ediyor, tükenmez bir ilham kaynağı hazırlıyordu. Said Emre, Şeyhoğlu, Satu gibi şairler bu çığırı işlemekteydi. Yunus'un şiirlerinde mistik karakter, büyük şairin insani görüşü ve hayat aşkıyla adeta görünmez bir hale geliyor. Hatta o şiirler layık bir renge bürünüyordu. Fakat öbür şairlerin şiirlerinde dini unsur esas unsuru teşkil etmedeydi. 15. yüzyılda halk edebiyatı dini ve layık olmak üzere iki kısma ayrıldı. Hece şiirleriyle Eşrefoğlu, Hacı Bayram, Halveti ve Kadiri Yunuslar, 16. ve 17. yüzyıllarda Seyyid Seyfullah, Nizamoğlu ve Mısri Niyazi dini tasavvufi edebiyatı temsil ediyordu. Bu şairler aruzla yazdıkları şiirlerde divan edebiyatının kudretli şairleri arasına katılamıyorlardı. Fakat Yunus yolunda yürüdükleri, onun edasıyla ve heceyle yazdıkları zaman Yunus mu olabiliyorlardı? Ne gezer? Ona en fazla yaklaşanları bile Yunus'un ışığı altında, güneş ışığı karşısındaki yıldıza dönüyordu. Ancak bu şairler Yunus çığırını işliyorlar, onun asırlar boyunca sürüp giden tesirini belirtiyorlardı. Bu kısımdan başka halk edebiyatında bir de varlık birliği inancını en ileri bir şekilde benimseyen, din ve mezhep kayıtlarını tamamıyla yıkan insani görüşü en yaygın ve özlü bir şekilde dile getiren, fakat duygudan ziyade bilgiye, aşktan fazla mantığa dayanan Melami Hamzavi edebiyatı adıyla ayırmamız icap eden bir zümre edebiyatı var. Kaynağı gene Yunus olan bu edebiyat, 16. yüzyılda kaygısız vizeli Alaaddin'le kurulmuştu. Alevi Bektaşi Edebiyatı adını verdiğimiz zümre edebiyatının kaynağı da Yunus Emre'ydi. Bu da tasavvufa dayanan halk edebiyatının bir koludur. Alevi Bektaşi Edebiyatını niçin tasavvufa dayanan halk edebiyatından ayrı olarak ele alıyoruz? Karakter bakımından bu edebiyat bu kadar orijinaliteye sahip midir? Bu soruyu derhal evet diye cevaplandırmamız gerekir. Alevi Bektaşi Edebiyatı bu zümrenin geleneklerini, inançlarını, aralarında söylene gelen atasözlerini, terimlerini ifadelendirir, azizlerini över, onlara ait menkabeleri şiirleştirir, erkandan, ayinden bahseder. Yalnız bunlarla kalsaydı bile yine orijinal bir edebiyat olurdu. Fakat bunlarla kalmaz. Alaylı bir eda kullanarak ortodoks inancını iğneler, Tanrı'yla şakalaşır, zahidi taşlar, kızdırır. Bektaşilere atfedilen fıkralardaki esprileri bu edebiyatta da buluruz. Alevi Bektaşi edebiyatında varlık birliğinin akislerini yahut tasavvufa ait hayali telakkileri pek bulamayız. Zaten bu zümrenin tasavvufu pek dıştadır. Buna karşılık Ali sevgisi, 12 imamı kutlayış, düşmanlarına düşmanlık, Alevi Bektaşi edebiyatının esas unsurlarından biridir ve Ali, Alevi Bektaşi şiirinde tanrılaşır. Alevi Bektaşi edebiyatında dünya sevgisi, yaşayışa ve dünya nimetlerine bağlılık da önemli bir yer alır ve bu yüzden bu edebiyatta realite gerçekten de canlıdır. Sırası geldikçe bu edebiyatta tarih bile dile gelir, duyulan sevgi yahut beslenen kin heyecanlı bir tarzda şiir çerçevesine girer. Bütün bu hususiyetler Alevi Bektaşi edebiyatına o kadar canlı karakterler vermiştir ki, mesleğine, mezhebine tam bağlı bir Bektaşi, aruzla bile yazsa, divan şairlerinden bambaşka bir edaya sahip olur. 16. yüzyılın ilk yarısında ölen Yeni Cevardarlı Hayreti bu çeşit bir şairdir ve şiirleriyle sözümüze kudretli deliller verir. Kaynağını Yunus Emre'de bulan Alevi Bektaşi Edebiyatı 14. yüzyılda Kaygısız Aptal'la kurulmuştur. Dünya nimetlerine hasret çeken, esrara da fazla düşkün olan bu kudretli şair, hasretlerini anlatırken adeta sürrealist bir şair kesilir. Nazım'da olduğu gibi Nesir'de de gerçekten orijinal bir kudret olan Kaygısız Aptal'dan sonra 15. yüzyılda Hatayi mahlasıyla ve daha çok heceyle şiirler yazan Şah İsmail-i Safavi, Alevi Bektaşi edebiyatının en didaktik şairidir. Fakat kuvvetli duygusu, coşkun heyecanı, özlü inancı, didaktik şiirlere bile canlı bir şiiriyet vermiştir. 16. yüzyılda tertiplediği isyan sonucunda Sivas'ta asılan Pir Sultan Abdal'sa bu edebiyatın en lirik şairidir. Buluşlarındaki canlılık, hayat sevgisi ve insani görüş en kudretli şairlere bile nasip olmayacak kadar üstündür. Pir Sultan'ın mensuplarından Kul Himmet ve onun çağdaşı Hüseyin'i de Pir Sultan'a yaklaşan şairlerdendir. 16. 17. yüzyıllardan sonra Alevi Bektaşi edebiyatı donuk bir hale gelmiş, söylenen sözler söylenmiş, her şey olup bitmiştir. Bu bakımdan şiirler bir tekrardan ibarettir. Fakat 19. yüzyılda sosyal hayattaki değişiklik bu edebiyata da tesir etmiş. Seyrani bu değişikliği bazı kere taşlamalarla, bazı kere yeni bir görüşle tespite muvaffak olmuştur. Ancak gerek Seyrani'nin, gerek asrımızın en kuvvetli bir sanatkarı olan Neyzen Tevfik Kolaylı'nın şiirleri artık zümrevi mahiyetten çıkmış durumdadır. Şimdiye kadar Alevi Bektaşi edebiyatından örnekler verilmiş, seçmeler yapılmıştır. Fakat bunların bir kısmı Derviş Ruhullah'ın Bektaşi Nefesleri gibi rastgele toplanmış, araya son devre melamilerinden Vasfi, Hamzavilerden Oğlanlar Şeyhi İbrahim, onun halifesi Gaybi Sunullah gibi Bektaşilikle ilgisi olmayanların şiirleri de girmiştir. Saadettin Nusret'in Bektaşi şairleri ise şiirlerin güzelliğinden ziyade ömründe bir kere nasılsa bir nefes söylemiş olan yahut adına bir nefes söylenmiş bulunan bütün şairleri bir araya toplamak amacını gütmüştür. Biz bu antolojide her şeyden önce şiirlerin güzelliğini gözettik. Şiirleri topladıktan sonra bölümledik. Kendilerince kendileri, Düvazdeh İmam, Mersiyeler, Birlik, Devriyeler, İran'a bağlılık, övüş, ahlak ve inançlar, erkandan bahseden şiirler, söz, giyim kuşam, aşk, inançları tenkit, kadın davası, insani görüş, maniler bölümlerine ayırdık. Her bölüme ayrı bir ön söz ekledik ve bu suretle o bölümün özelliğini belirttik. Antolojiyi nasıl hazırladığımızı da bu suretle belirttikten sonra şiirlerini aldığımız şairler hakkında alfabe sırasıyla ve kısaca bilgi veriyoruz.